94.9 Açık Radyo, Ümit Şahin yok. Onun yerine onun sunuşuyla ben başlattım Açık Yeşil programına. Hoş geldiniz. Ümit Şahin çalışmalarını yürüterek bir kitap peşinde koştururken biz de kendi programımızın kendimize düşen tarafında atlatma haberler yapmaya çalışıyoruz. Öncelikle destekçimiz Nurhan Nadas'a çok teşekkür ederek başlayalım programa. Bugünkü programın ilk bölümünde dediğim gibi atlatma bir haber var. Kuzey Kutbu'yla bir irtibat kurduk geçen hafta ve Greenpeace gemisi Arctic Sunrise'dan bir yetkiliyle, Greenpeace yetkilisiyle dünyadaki Kuzey Kutbu'ndaki son durumu, hiç de iç açıcı sayılmayacak olan son durumu konuştuk. Bunu kayda aldık geçen hafta. Şimdi yayınlıyoruz. Bir Melanie Duchin'le konuşmamıza kulak verelim şimdi. Greenpeace'in Arctic Sunrise gemisi Kuzey Buz Denizi'nde araştırmalar yapan bir grup bilim insanıyla seferde. Geçen hafta kısa bir mola verdiği sırada gemiyle irtibat kurduk ve kısa bir dünyanın durumu raporu aldık. Greenpeace'ten Melanie Duchin'le küresel ısınma ve kutupta buzların erimesi üzerine konuştuk. Merhaba, kolay gelsin. Şu anda neredesiniz? Gemi Norveç'in Svalbard adasında. Buraya iki gün önce geldik. Seferin derlenip toparlanması için son işleri yapıyoruz. 3,5 aydır denizdeydik.
Oh yes.
Bayağı zorlu bir deneyden geçmiş olmalısınız. Aslında çok da iyi bir deneyimdi. Peki ilk olarak çok yeni yayınlanmış bir araştırma raporu hakkında bir soru sormak istiyoruz size. Nature dergisinde yayınlanan bir bilimsel araştırma raporuna göre Grönland'da ve Güney Kutbu'nda buz örtülerinde okyanus sınırlarında görünen dinamik incelme daha önceki incelemelerde fark edildiğine göre daha hassas, daha ısrarlı, daha kalıcı ve daha önemli görünüyormuş. Ürkütücü sonuçlar. Peki siz kendi gezinizde Kuzey Kutbu'nda böyle şeyler gözlediniz mi bilimcilerle birlikte? Bu gerçekten iyi bir soru. Çünkü bu seferin orta bölümünde gemide Amerikalı bilim insanları da bulunuyor ve araştırma yapıyorlardı. Maine Üniversitesi'nden, Massachusetts'teki Woods Hole Araştırma Enstitüsü'nden, bu gibi kuruluşlardan gelen bu araştırmacılar işte tam da bu meseleye bakıyorlardı. Yani Grönland'daki buz örtülerinin gerçekte Kuzey Buz Denizi'ne doğru nasıl daha hızlı aktığına ve bu kaymanın hızlanıp hızlanmadığına bakıyorlardı. Burada söz konusu dinamizmin işlemesi şöyle oluyor. Grönland buzulları bir tür transmisyon kayışı, aktarma kayışı gibi çalışıyor. Buzları buz örtülerinden ayırıp yokuş aşağı kaydırıyor, sonra da okyanusa boca ediyorlar. Deniz seviyelerinin yükselmesine sebep olan şey de bu zaten. Şimdiye kadar deniz seviyelerinin yükselmesine ilişkin tüm tahminler de değişiyor. Mesela Birleşmiş Milletler'in kuruluşu olan Hükümetler Arası İklim Değişikliği paneli 21. yüzyılın sonuna kadar denizlerin 20 ila 60 santimetre yükseleceği tahminini ortaya atmıştı. IPCC'nin 2007 tarihli raporuna bakarsanız orada Grönland'ın buz örtülerine ve buzullarına etki eden bütün dinamik güçleri bu hesaba dahil etmemiş olduklarını görürsünüz. Şimdi bizim bu seferde incelediğimiz dinamik noktalardan biri de bu ısınan okyanus sularının buzullarla temas halinde olan suların durumuydu. Bu ısınan sular gerçekte buzların erimesini hızlandırıcı bir etki yapıyor. Oysa bugüne kadar bilim insanları buzulların yüzey kısımlarındaki erimeye bakmaktaydılar sadece. Dolayısıyla bu meseleyi ele almanın iyi bir yolu olarak gözüküyor. Buz örtüleri ve buzullar hakkında bilmediğimiz şeylere çevirmiş oluyoruz gözümüzü. Korkunç kötü bir espri olacak, kusura bakmayın ama bu kar topu etkisi gibi bir şey. Buzulları etkileyen bir faktörü görüyorsunuz, ısınan okyanus sularını. Sonra bu başka bir şeyi tetikliyor, o başkası da bir diğerini. Sonunda bir bakıyorsunuz, koskocaman olmuş bir kar topu var karşınızda. O zaman da Kuzey Kutbu'nda yani Arktik bölgede gerçek durum olarak gördüğümüz şey şu, daha önceki bilimsel tahminlerden ve o tahminlerin gerektirdiğinden çok daha vahim bir durum var ortada. Biraz uzun bir cevap oldu ama çok iyi bir soruydu. Sözünü ettiğiniz bu duruma pozitif geri besleme döngüsü diyebilir miyiz? Tas tamam öyle. Artı geri besleme mekanizması bu. Burada olan şey şu. Grönland'daki buzullar erimeye başlayınca daha da yokuş aşağı kayıyorlar. Yani daha düşük bir irtifaya iniyorlar ama o irtifa daha sıcak bir enleme yakın. Dolayısıyla buzullar da daha fazla erimeye başlıyor. Bir başka geri besleme döngüsü de şu. Buzullar eridikçe daha çok su ısınıyor. Isınan bu sular buzullara akıyor. Kimi zaman kalınlığı 1 kilometreyi bulan bu buzulların kalbine kadar da bu sıcaklığı taşıyor. Bu sıcak su buzulun kayaya dayalı tabanına ulaştığında da onu kayganlaştırıyor, yağlamış gibi oluyor. O zaman da buzul tabii denize doğru daha hızlı kayıyor. İşte böyle birçok artı geri besleme döngüsü mevcut. Bilimciler bunları önceden kestiremedi anlamına gelmiyor tabii bütün bu söylediklerim. Aksine müthiş etkili çalışmalar yaptılar ve yapıyorlar. Hükümetler arası iklim değişikliği paneli de öyle. Ama sorun şuradaki bilim insanlarının buzların iklim değişikliğine ne kadar tepki verdiği konusunda bilmedikleri o kadar çok şey var ki. Yaptıkları tüm yeni bulgular buzulların iklim değişikliğine karşı daha önceden tahmin edilenden çok daha duyarlı olduğunu gösteriyor. Bütün bu bulgulardan çıkarılacak en önemli bir ders de Kopenhag Konferansı'nda bir araya gelecek olan politikacıların planlarını en iyi senaryolara göre değil, aksine en kötü senaryolara göre yapmaları gerektiği. Bu apaçık. Çünkü bu durumda en kötü senaryo dahi yeterince kötü bir tablo çıkartmıyor ortaya. Bu geziden çıkaracağımız ders, ev ödevi, mesaj bu işte.
Yeah, and coming back once more to the report in the journal.
Nature dergisinde yayınlanan araştırma raporuna bir kez daha dönersek, şöyle bir şey söyleniyordu orada. Britanya Antarktika Araştırmaları Kurumu, buzlardaki dinamik incelme sürecinin Grönland'da tüm enlemlere ulaştığını, buz örtülerinin iç kısımlarına çok daha derinlemesine nüfuz ettiğini ve okyanusların itmesiyle meydana gelen erime dolayısıyla buz raflarının da inceldiğini belirtmiş. Sizin gemideki bilimciler de bunları doğrular nitelikte gözlemlerde bulunuyorlar mı acaba? Aynen öyle. Gemideki bilim insanları şunu yaptı. Tam buzulun dibinde suya tek kullanımlık sondalar ve gözlem aletleri bıraktılar. Böylelikle buzulla temas halinde olan suyun sıcaklığını ölçtüler. Oralarda 3 derece, 1 derece sıcaklık ölçümleri aldılar. Bu bize çok soğuk gibi gelebilir ama erimeyi tetiklemek için yeterli. Yani şunu söyleyebiliriz. Daha alçak enlemlerden gelen suların Kuzey Kutbu'na gelip orada buzların erimesine yol açtığı fikri o kadar da yeni bir fikir değil belki. Ama burada yeni olan şu, bu sular geliyor, buzullarla temasa geçiyor ve erimeyi şiddetlendiriyor. Kuzey Kutbu bölgesinde ısınma da diğer bölgelere göre daha fazla. Bir başka kanıt da şu olabilir mi? National Geographic fotoğrafçılarından James Balog, Extreme Ice Survey, aşırı buz erime araştırması adını verdiği bir deneyi sürdürüyor. Bir sürü fotoğraf makinesi kurup görüntüleri hızlandırılmış çekimlerle yansıttığı zaman sadece Kuzey Kutbu'nda değil başka bölgelerde, Alp Dağları'nda, Ant Dağları'nda vesaire oradaki buzullarda da müthiş çarpıcı erime ve çekilmeler olduğunu kanıtlıyor bize bu fotoğraflar. Ne diyorsunuz? Evet, bu ekspedisyonun daha yeni bitirdiğimiz bir bölümünde de deniz buzlarının durumuna baktık. Yani yıl boyunca büyük ölçüde mevcut olan erimeden kalan Kuzey Buz Denizi buzlarına baktık. Kutup ayılarından tutun da buz foklarına, bu bölgeye özgü balinalara kadar birçok özel tür hayvana baktık. Yaşamları bu hayvanlara bağlı olan insanlarla da konuştuk. Bu hayvanlara bağlı bir avcılık, beslenme ve varlığını sürdürme vesaire kültürünü binlerce yıldan beri sürdürmüş olan insanlarla konuştuk. Sorun şurada. Kutupta deniz buzları eridikçe bu hayvanların varlığı da tehlikeye düşüyor. Bunlardan biri, yok olma tehlikesi ciddi bir şekilde ortaya çıkan o ikonik hayvan, kutup ayısı tabii. 2007'de Amerikan hükümetinin yayınladığı bir araştırma raporu var elimizde. Hayli muhafazakar buz erimesi modellerine yaslanarak verdiği tahmine göre 2050 yılına gelindiğinde yeryüzündeki kutup ayılarının 1/3 ortadan kalkmış olacak. Bu, Alaska'daki kutup ayılarının tamamını kapsıyor. Bunu dile getirmemin bir sebebi de şu, ben Alaska'da yaşıyorum ve kutup ayıları benim için çok değerli. Hani tekrarlama pahasına şunu da söyleyeyim bir kere daha ki, bunlar çok muhafazakar buz kaybı modellerine dayanarak ortaya konan rakamlar. Seferin ilk birkaç haftasından sonra gemimizde dünyanın önde gelen deniz buzu uzmanlarından biri de yer aldı. Grönland ile Norveç'in Svalbard takım adası arasında bir boğaz var, Fram Boğazı. Bu boğazın sularında deniz buzlarının erimesinin ölçümlerini yaptı. Söylediklerinin tümü bize şunu gösteriyordu. 1980'lerden ta bugüne kadar yapılan bütün erime modelleri, şimdi saptadığımız gerçek durumun çok çok gerisinde kalıyor. Yani gerçekteki erime tahminlerin çok üzerinde. Yani yeryüzündeki kutup ayılarının 1/3 2050'den çok daha önce tamamen ortadan kalkarsa buna hiç şaşırmam doğrusu. Bu da insanı mutsuz eden son derece üzücü bir fikir. Umudum o ki dinleyicileriniz bunları duyunca hareketsizliğe düşmek yerine bunları eyleme dönüştürür. Böyle şeylere kulak vermek hiç de kolay bir şey değil biliyorum. Ama önemli olan şu, hala her şeyi döndürüp geri çevirecek zamanımız var. Kopenhag toplantısına da değinir misiniz? Evet, Kopenhag'da iklim üzerine tarihi bir toplantı olacak. Tahminimce bütün ülkelerin devlet başkanları da oraya gidecek. Hepimizin de devlet başkanlarımıza, başbakanlarımıza ulaşmamız, yeterince ileri adımlar atan, radikal, adil ve bağlayıcı bir uluslararası antlaşma yapılmasını talep etmemiz çok önemli. Bizim yapabileceğimiz esas şey bundan ibaret zaten. Peki bir de şunu soralım. Buna ilaveten yeni yayınlanmış bir başka makaleye değinelim kısaca. Britanya'nın önde gelen iklim kuruluşu Tyndall Merkezi'nin araştırma bölümü başkanı Profesör Kevin Anderson, Independent gazetesinde kısa süre önce yayımlanan makalesinde Kopenhag görüşmelerinin mutlaka başarılı olmak zorunda olduğunu yazdı. Makalenin başlığı da ürkütücü. Geri dönüşü olmayan nokta. Profesör Anderson diyor ki, derhal acil önlem alınmazsa iklim değişikliği kontrolden çıkacak ve geri döndürülemez nitelikte büyük bir felakete gideceğiz. Aralık'ta başlayacak Kopenhag zirvesinin böylesine hayati olmasının sebebi işte budur diyor ve ekliyor. Bu meydan okumaya cevap verecek her türlü siyasi araca, teknolojiye sahibiz. Şu anda ihtiyacımız olan en önemli şey diyor, siyasi dürüstlük, bilimsel samimiyet, hem sorunun hem de çözümün bir parçası olduklarını kabul eden bir kamuoyuyla işveren çevreleri ve tabii bir de basın. Sahte tartışma ve polemikler yerine dürüst haberciliğe önem veren medyanın rolünü de asla unutmamak lazım tabii diyor. Bu fikirlere ne diyorsunuz? Bu makaleyi kim kaleme almışsa mükemmel bir iş yapmış doğrusu. Neyle karşı karşıya olduğumuzu net bir biçimde belirtmiş. Yani iklim değişikliği üzerine bilimin tespitlerini değiştirmeye muktedir değiliz. Bunu yapamayız. Gezegene neler olup bittiğini biliyoruz zaten. Belli oranda ısınmanın devam edeceğini, bunu önleyemeyeceğimizi de biliyoruz. Bizim yapmamız gereken politikayı değiştirmek. Bunu ya şimdi yapacağız ya da bir daha asla yapamayacağız. Gerçekten. Yani bu pozitif geri besleme mekanizmaları giderek artacak, hızlanacak ve öyle bir noktaya ulaşacak ki ondan sonra ne yaparsak yapalım artık geri dönülmez noktayı aşmış olacağız. Greenpeace'in istediği şey de şu. Biz tüm taleplerimizi bilime dayandırıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği gibi endüstrileşmiş ülkeleri atmosfere saldıkları kendi sera gazlarını 2020'ye kadar en az %40 oranında kısmaya çağırıyoruz. Ama bu da yetmez. En az bunun kadar önemli bir nokta daha var. İklim değişikliği sorununa yol açan tarihi sorumluluklarını, bu kirletici sera gazlarını atmosferde biriktirmiş oldukları gerçeğini kabul etmeleri de şart. Bu yüzden de gelişme yolundaki ülkelere yılda 140 bin Amerikan doları yatırmayı taahhüt etmeleri de şart. Gelişme yolundaki ülkelerin gelişmişlerden gelecek böyle bir yatırıma ihtiyaçları olacak çünkü. İklim değişikliğinin getireceği büyük zararla baş etmek için, ormanların yakılıp kesilmesini durdurmak için ve kendi ekonomilerini düşük karbon ekonomisine geçirebilmek için gerekenleri yapabilmeleri için. Yapılacak birçok şey var yani. Evet, yapılacak çok şey var ortada. Kolay olacağını zannetmiyorum. Bunun kolay olacağını söyleyen biri varsa doğru söylemiyor demektir. Ama şurası da apaçık ki hiçbir şey yapmamaktan çok çok daha kolay. Hele çocuklarımıza ve torunlarımıza nasıl bir dünyayı miras bırakacağımızı düşündüğümüzde. Kopenhag'dan kötü bir sonuç alınacağını düşünüyor musunuz? Siyasiler, devlet başkanları filan Kopenhag'da köklü ve bağlayıcı bir anlaşma ortaya çıkaramazlarsa neler olacağını düşünmek bile istemiyorum doğrusu. Geçmişte insanlar inanılmaz şeyler yaptılar, gelecekte de yapacaklarını düşünmemek için bir sebep yok. Dolayısıyla ümit var olmayı tercih ediyorum. Kopenhag'dan iyi bir sonuç çıkartabilmek için elimden geleni ardıma koymayacağım kendi adıma.
Exactly. Melanie Duchin,
Melanie Duchin çok teşekkür ederiz. Doğrudan eyleme çok ihtiyaç var. Birlikte yapmalıyız.
I agree.
Aynı fikirdeyim. Ben de size teşekkür ederim.
Thank you very much. Bye.
Okay, take care. Bye bye.
Evet, Melanie Duchin'le konuşuyorduk geçen hafta. Arctic Sunrise gemisiyle, üzerinde de bilim insanlarıyla birlikte Greenpeace'in gemisi 3,5 aylık bir seferdeydi Kuzey Kutbu'nda, Kuzey Buz Denizi'nde. Aralarında ara ara bilim insanlarını güverteye alıp araştırma yaptırıyorlardı. Hatta Melanie Duchin'in de anlattığı gibi yerine konabilir. Yani bir kullanışlık sonarlarla ve ölçüm cihazlarıyla ortalığı bir karıştırmışlar ve iyice incelemişler ve berbat diyebileceğimiz sonuçlar vermişti. Bunları anlattı Melanie Duchin ve ama sonuna kadar mücadele etmeye kararlı olduğunu ve ümit var olduğunu da, çünkü geçmişte insanların, insanoğlunun ya da insan kızının inanılmaz şeyler yaptığını, bir kez daha da yapacaklarını düşündüğünü söylüyor. İnanmamak, bunları düşünmemek için hiçbir sebep yok diyor. Kopenhag'daki, Aralık'taki zirveden iyi sonuç çıkarabilmek için de elimden geleni ardıma koymayacağım dedi.